Anadolu'ya ışık tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur. Anadolu'yu Anadolu yapan yiğitler. Anadolu'ya ilmiyle değer katanlar. Anadolu'nun hizmetkarı gönül dostları. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni diyen Yunus'u, Anadolu bilir, dünya tanır. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir çağrısını yapan Mevlana'yı, Anadolu bilir, dünya çok iyi bilir. Fatih'i Fatih yapan ak gönüllü hocası Akşamseddin'i Anadolu bilir, Bizans bilir. Yavuz Sultan Selim'in Nedim'i, sırdaşı, yoldaşı Hasan Can'ı Anadolu bilir, Musul Kerkük Erbil'de iyi bilir. İlmiyle dünyaya nam salmış isimleri vardır Anadolu'nun. Ummanları yoldaş edinen, korsanların korkulu rüyası, ilim adamı Piri Reisi, Anadolu'm bilir, Amerika bilir, dünya tanır. Kubbeleri, köprüleri, medreseleri imar eden koca Sinan'ı, Anadolu'm iyi bilir, dünya iyi tanır. Ali Koşçular, İbn Sina'lar, Itriler, Nedimler, hepsi birer kandil gibi aydınlatmış, ışık tutmuştur Anadolu'ya, Anadolu'ma. Selam olsun Anadolu'ma ışık tutmuş kandillere. Selam olsun ilmiyle, şiiriyle, sözleriyle yol gösteren gönül erlerine. Muhteşem bir devletin mimarı Osman Gazi. Hususi kabiliyetlerle donatılmıştı. Peki, o yüce ruh, dünyanın üç kıtasına hakim olacak bir devleti kurmayı hangi vasıf ve kabiliyetlerle başarmıştı? Osman Gazi, her şeyden evvel bir millet mimarı ve bir devlet kurucusuydu. O, hem muazzam bir dirilişe vesile oldu, hem de uzun müddet dünyaya nizam verecek bir devletin temelini attı. Doğudan Moğol baskısından kaçarak Bizans sınırına yerleşen Türkmen boylarını mükemmel bir şekilde organize ederek Osmanlı Beyliği'nin kısa zamanda gelişmesine, tarihin akışını değiştirecek bir güce erişmesine öncülük etti. Devlet-i Aliye'nin akli, mantıki, ruhi ve kalbi yanlarını ihmal etmeyen Osman Gazi'nin devlet sistematiği adına benimsediği değerler, dinin genel kaidelerini ve adaleti esas alıyordu. Sevgili dinleyenler, istişareye çok ehemmiyet vermesi, hak ve adalete saygılı olması, kazanılan zaferleri şahsına bağlamaması, kıskançlık damarına basmaması, başkalarını tahrik etmekten kaçınması, temkinli hareket etmesi, ganimet arzusu, şöhret hissi, cihanı istila etme arzusu içinde olmaması ve İslam'ı hal diliyle temsil etmesi Osman Gazi'nin öne çıkan vasıflarındandı. Osmanlı'nın kuruluş yıllarında idari ve askeri hususlar başta olmak üzere devlete ait bütün meseleler, beyliğin önde gelenlerinin ve ulemanın iştirakiyle müzakere ediliyordu. O yıllarda mabetlerin, manevi ve uhrevi mekanların bu mühim toplantılara ev sahipliği yapması, asr-ı saadetin saf ve duru anlayışını temsil etmesi bakımından da manidardı. Osman Gazi gerek tatbik ettiği dahiyane siyaset, gerekse adaletli idaresi ve halkına duyduğu sevgi, merhamet bakımından çok hususi bir şahsiyetti. Salih ve dindar bir Müslümandı. İslam ahlakının üstün vasıflarını ve insani değerlerin ince nüanslarını temsil ediyordu. Himayesinde bulunan Müslüman ve gayrimüslim halk, adaletin tesis edildiği kasaba ve şehirlerde haksızlığa uğrama endişesi olmadan alışverişini yapıyor, huzurlu bir hayat yaşıyordu. Bu durum, komşu hükümdarların ve tekfurların himayesi altında yaşayanların iktisadi, sosyal ve idari bakımdan Osmanlı Beyliğine sıcaklık duymalarına, hatta gıptayla bakmalarına zemin hazırlıyordu. Osmanlı Beyliği'nin hakimiyet sahasını devamlı genişletmesinde ve pek çok problemi kolayca çözmesinde Osman Gazi'nin ve ondan sonra başa geçen padişahların hak ve adalet münazası çok büyük rol oynadı. Sevgili dinleyenler, bir cihan devletinin kurucusu olmanın yanında askeri ve siyasi bir deha olan Osman Gazi, az sayıdaki askeriyle Bizans ordusunu ve tekfurlara bağlı kuvvetleri üst üste mağlup etmeyi başardı. O, maiyetindekileri belli bir düzen ve disiplin altında çalıştırmayı bilen, onlardan kabiliyetleri çerçevesinde faydalanmaya çalışan, iş ve makamları ehline veren, idarecilerin üstün vasıflarını öne çıkaran bir liderdi. Kumandan arkadaşları ve birlikte mücadele ettiği bahadırlar ona karşı çok büyük saygı duyuyorlardı. Hem Bizans kralı hem de tekfurlar, kalıcı ve karşı tarafı da korkutan, en iyi savunmanın taarruz olduğu fikriyle hareket eden Osman Gazi'nin neyi hedeflediğini tam kestirememiş ve stratejik bir mevkide bulunan Osmanlı Beyliği'nin genişlemesini engelleyememişlerdi. Bursa'yı fethedip bu önemli şehri beyliğin merkezi haline getirmek onun en büyük hedeflerinden biriydi. O, kendi devrinde bu gayenin peşinden koştu ve senelerce bunun sancısını çekti. Son nefesini verirken dahi Bursa'nın fethedildiği müjdesini duymak istiyordu. Hatta muhasara devam ederken şehre hakim bir tepe üzerinde görülen ve kubbesi parlayan binayı oğluna göstererek şöyle dedi: "Oğul, ben öldüğüm vakit beni şu gümüşlü kubbenin altına koyasınız." Orhan Gazi'ye ve kumandanlarına Bursa'nın fethi adına manevi bir mesuliyet yüklemişti. Eski Selçuklu topraklarında, İran'da ve Türkistan'da fetih ve gaza arzusuyla kendilerine bir çıkış yolu arayanlar, Osmanlı Beyliği'nin bulunduğu bölgeye geliyorlardı. Bu da Osmanlı füluhatının beslenme kaynaklarından birini teşkil ediyordu. 10 senedir kuşatılmakta olan Bursa'nın düşmesi, bu iltihakların çoğalmasına zemin hazırladı. 60 yıl boyunca başını yastığa koyup yatmayan ve ciddi bir mesuliyet şuuru içinde hareket eden bu insanın ordusu da, halkı da onun peşinden yorumsuz bir teslimiyetle yürüdü. Onunla birlikte yola çıkanlar, dünyevi bir beklenti içinde olmadan dini yayma gayreti içinde oldular. Allah da gaflet ve ülfete düşmeden canlılığını muhafaza eden böyle bir topluluğa muzaffer kıldı, ona muvaffakiyet ihsan etti. Bu aksiyon, mefkure ve dava insanı aynı zamanda çok müsamahalı, hoşgörülü ve tolerans sahibi bir idareciydi. Kuruluş yıllarında İslam mesajının temsil edildiği yerlerde iltihaklar oldu. Öyle ki Akıncı beyleri arasında bazı Hristiyan büyükleri de vardı. Allah Resulü'nün metotlarına hep sadık kalarak iyi bir Müslümanlık sergileyen, adalet, eşitlik, hürriyet gibi mefhumları hakiki manada temsil eden Osmanlıların müsamahası ve temsili keyfiyeti sonrasında İslam'a giren bu insanlar katiyen zorlanmadı. Eğer zorlansalardı, Osmanlıların Müslümanlık adına girdikleri yerlerde Hristiyan kalmayacağı da bir gerçekti. Ama böyle bir yol takip edilmedi. gönülleri yumuşatan ve kalpleri tesir eden bu kuşatıcı tavır karşısında farklı milletlerden insanlar İslam dinini benimsedi. Osman Gazi'nin yanında ordunun ön saflarında savaşan Gazi Mihal, sonraki yıllarda Müslümanlığı benimseyen Evrenos ve Zanos paşalar adlarını değiştirmediler ve bizim tarihimize öyle geçtiler. İhtida ederek samimiyetlerini ortaya koyan Timurtaş Paşa ve Çandarlı Kara Halil gibi düşman orduları karşısında aslan gibi kükreyen bu insanlar adına cami ve köprü gibi hayır müesseseleri yapıldı. Sevgili dinleyicilerimiz, saçı, sakalı ve bıyığının renginden dolayı Osman Gazi, Kara lakabıyla anılıyordu. Bu unvan, Türkmenler arasında cesur kimseler için kullanılıyordu. Sonraki Osmanlı hükümdarları için kullanılan şah, padişah, sultan unvanları onun için kullanılmamış, ona sadece bey denilmişti. Gerçekten de o bey olmanın hakkını her sahada sonuna kadar verdi. Bunu yaparken de mütevazı ve alçak gönüllü bir insan olmayı tercih etmişti. Saffet ve içtenliğiyle bir sembol insan olan Osman Gazi, yıllardır yaptığı mücadeleler sırasında etraftaki tekfurlardan elde ettiği mal ve mülkle bir saray kurabilecek imkanı varken, bütün bir hayat boyu Kur'an ve sünnetin rehberliğinde adeta bir sahabe gibi yaşadı ve son nefesini bir çadırda verdi. Derin bir samimiyet ve adanmışlık ruhu içinde zahidane bir hayatı tercih etti. İslamiyet'i yaymayı ve cihana duyurmayı dert edinerek Allah'ın yardımına mazhar oldu. Bu kutlu vazifeyi yaparken herkese ümit ve heyecan aşıladı. Sanki bu yönüyle de Hazreti Halid'i örnek almıştı. O da vefat ederken geriye bir at ve bir kılıçtan başka hiçbir şeyi bırakmamıştı. Sahabeden Sa'd bin Zeyd, Hazreti Halid için herkesin övdüğü bir kumandan olarak yaşadı, İslam'ın bir yiğidi olarak gitti. Gitti ve geride sadece atını ve kılıcını bıraktı demişti. Oldukça sade bir hayat yaşayan Osman Gazi'den geriye kalan tabloda doğrusu bundan farklı değildi sayın dinleyicilerimiz. Vefat ettiği zaman dünya malı olarak zaruri bazı eşyalarından başka bir şey bırakmadı. Sahabelerin hayatını kendine örnek alan bu dava adamından geriye ne altın ne de gümüş kaldı. Terekesi içinde zikredilen şeyler sarıklık bez, iri taneli bir tesbih, at için zırh takımı, bir tuzluk, bir kaşıklık, bir çift çizme, kırmızı renkli sancaklar, sade bir kılıç, bir tirkeş, bir mızrak, birkaç at ve misafirlerine ikram için beslediği 3 sürü koyundan ibaretti. Beyliği idare ederken hazineden herhangi bir karşılık almayan Osman Gazi, geçimini koyunlarının geliriyle temin ediyordu. Zaten o, elindekileri fakir ve muhtaç insanlarla paylaşan, onları giydirip donatan, dul ve yetimleri koruyup gözeten çok merhametli bir insandı. Bundan büyük bir manevi haz alıyordu. Sayın dinleyicilerimiz, sözünü ettiğimiz bu vasıflar Osman Gazi'ye babası Ertuğrul Gazi'den miras kalmıştı. Selçukluların kendi fonksiyonlarını tamamlayıp tarih sahnesinden çekilmeye başladıkları dönemde kayı boyu lideri Ertuğrul Gazi baştan başa Anadolu'ya geçerek Söğüt'e gelmiş ve bir avuç samimi insanla birlikte İslam'ın, Kur'an'ın bayraktarlığını yapmaya başlamıştı. Mütevazı bir toprak parçası üzerinde oldukça basit bir hayat yaşayan insanların kurduğu Osmanlı Beyliği, birbirleriyle çarpışan ve fikir dağınıklığı içinde bulunan Anadolu beyliklerine karşı baştan beri daima müsbet bir tavır sergiledi. Mecbur kalmadıkça onlarla savaşmadı ve böylece başkasının hesabına kürek çekmedi. Kaderin önüne koyduğu fırsatları değerlendirerek tarihe yön veren Osman Gazi, hem babasından hem de kayınpederi Şeyh Edep Ali'den temkinli ve itinalı hareket etme telkinleri almıştı. Bundan dolayı o, bütün himmetiyle gözünü Bizans'a dikti. Osman Gazi ile başlayan bu akıllı ve disiplinli siyaset sayesinde Müslüman-Türk beylikleri arasında yaşanabilecek ve zulme varan haksızlıklara yol açabilecek kanlı çarpışmaların önüne geçilmiş oldu. Şehirlerin ve ekili arazilerin harap olması, kadınların, dul, çocukların öksüz ve yetim kalması engellendi. Ayrıca halifeye karşı fevkalade saygılı davranıldı. Böylece Kayı Boyu bir cazibe merkezi haline geldi. Netice itibariyle Osman Gazi kendinden sonra gelecek nesillere, dünyaya bedel bir devlet bıraktı. Beyliğini güçlü tutmak ve sınırlarını genişletmek için tatbik ettiği siyaset, gelişen şartlara nazara alan diğer padişahlar tarafından da devam ettirildi. Onun yüksek mefkureleri Orhan Gazi, Murat Hüdavendigâr, Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet, II. Murat, Fatih, Yavuz ve Kanuni ile çok daha geniş bir yelpazede tahakkuk etti. İlahi Kerimetullah uğruna hepsinin de ciddi bir ihlas ve samimiyetle yüklendikleri mücadele, Allah katında aynı değere sahipti aslında. Bu mülahaza ve hedefler ışığında temelleri atılan devlet, geniş bir sahaya hükmetmekte kalmadı, dünyaya ilim, irfan, adalet ve iman nurunu yaydı. Osmanlı Devleti, farklı din ve dillere sahip pek çok milletin 6 asır boyunca huzur içinde yaşadığı ideal bir devlet olarak tarihteki yerini aldı. Programımızın sonuna gelirken sayın dinleyicilerimiz, Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye vasiyetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ey oğul! Her işten önce din işlerine dikkat et. Zira farzlara dikkat, din ve devletin güçlenmesine sebeptir. Din işlerini dikkatli olmayan, itikadı bozuk ve doğru yoldan ayrılmaya yönelen, büyük günahlardan kaçınmayan, helale harama dikkat etmeyen, sefihlere ve ayrıca tecrübesiz kişilere bırakma. Devlet idaresinde bu gibi kişilere iş verme. Zira Yaradan'dan korkmayan, Yaratılandan hiç korkmaz. Büyük günah işleyen ve bunu devam ettiren kimsede sadakat olmaz. Böyle kişilerin sadakati olsa, ümmeti olduğu Peygamberi Zişan'dan sadık tebligatı üzere hareket eder de, şer'i şerifin dışına çıkmazdı. Zulümden, bidatten sakın. Zulme ve bidate teşvik edenleri devletinden uzaklaştır. Çünkü böyleleri seni zevale uğratmış olur. Daima cihad ile devletini genişletmeye çalış. Çünkü uzun zaman sefer olunmazsa, askerin secaatine, reislerin ve kumandanların bilgi, tedbir ve malumatına ağırlık ve noksanlık gelir. Böyle sefer işlerini bilenler ölür gider de, yerine tecrübesiz kimseler gelir. Bu yüzden de birçok hatalar meydana gelir ki, bundan da devlet büyük zararlar görür. Devletin servetini çoğaltmaya çalış. Şer'i şerifin ölçüsüne göre sana ait olana kanaatle, ihtiyaçlarından ve gerekli olanlardan başka lüzumsuz yere telef etme. İsraftan kaçın. Askerinle, malınla gururlanma. Zira onlar Allah yolunda cihad için milletin işlerinin yerli yerinde görülmesi ve cihana adalet ve fazileti yayman için vasıtadırlar. Sevgili dinleyenler, Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye vasiyetine devam ediyoruz. Sadakatle Allah rızası için çalışan devlet erkanını koru. Vefatlarından sonra böyle kimselerin çoluk çocuğuna bak, ihtiyaçlarını karşıla. Halkından hiç kimsenin malına tecavüz etme. Hak edenlere yardımla iltifat elini uzat, böylelerinin yakınlarını sıkıntıdan kurtar. Askeri erkanı iyi koru. Alimler, fazıllar, sanatkarlar, edipler, devletin bedeninin gücüdür. Bunlara iltifat ve ikramda bulun. Bir kemal sahibi işitince onunla yakınlık kur, dirlikler ver ve ihsan eyle. Hükümetinde ulema, fazıl kimseler, erbab-ı marif çoğalsın, siyaset ve din işleri nizam bulsun. Benden ibret al ki bu diyarlara zayıf bir bey olarak gelip hak etmediğim halde bunca inayeti celile-i Rabbaniye'ye mazhar oldum. Sen de benim yolumdan git ve bu din-i Muhammedi'yi ve ashabını başka sana tabi olanları koru. Allah Celle Celaluhu hakkını ve kullarının hukukunu gözet ve senden sonrakilere böyle nasihat etmekten geri durma. Ve adalet ve insafa riayetle zulmü kaldırmaya devamla her bir işte teşebbüste Allah'ın yardımına güven. Halkını düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru. Haksız yere hiçbir ferde layık olmayan muamelede bulunma. Halkı tatif et, hepsinin rızasını kazan. Osman Gazi'ye bizler de rahmet dileyerek programımızın sonuna geliyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık. Anadolu'ya ışık tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur. Thank you.